Herkese merhaba, Üretim Kaydı Podcast'a hoş geldiniz. Burası üretmenin hafızasına hep birlikte çıktığımız bir yolculuk. Ben Ece, Postal Stüdyosu'ndan sizlere merhaba diyorum.
Herkese merhaba, Üretim Kaydı'nın bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bayağıdır yapmak istediğim bir bölüm ve hani hayran olduğum bir kadınla birlikteyim yine. Rayka, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi böyle gerçekten düşününce seni ilk içeriklerine karşılaştığım zamanı biraz böyle 5 sene öncesine falan gitmem gerektiğini fark ettim. Ama sonra baktığımda senin aslında bu içerikler 10 sene öncesinden hani başladığını da söyleyebiliriz. Bu alanda benim karşılaştığım ilk Türkçe içeriklerdi. Ben bunu da biraz altını çizmek istiyorum. O yüzden biraz seni 10 sene öncesine götürerek başlayacağım podcast'ime. Yani sen bu alanda eğitim almaya nasıl karar verdin? Ve hani bunu gerçekten böyle bir basic seviyede insanlara anlatmalıyım gibi bir motivasyona nasıl eriştin diye başlatayım ilk sorumu.
Nereden başlayayım diye düşünüyorum. Eğitim kısmını biraz hızlı anlatayım. Onu çünkü daha önce de anlattım, hani daha önce dinlemiş olanlara tekrar olmasın. Eminim hani yeni dinleyecek olanlar da vardır ama aslında ben politika üstüne hukuk okuma fikriyle üniversiteye gittim. Kanada'da UBC'de okudum. Burada da Türkiye'deki gibi hani lisans seviyesinde hukuk okunmuyor. Dolayısıyla önce hani politika okurum, üstüne insan hakları hukuku alanında uzmanlaşırım gibi bir kafamda plan vardı 18 yaşındayken. Sonra programımda olan boşluklar sebebiyle sosyoloji ve bir tane cinsellik dersi almaya karar verdim. Ve ikisine de aşık oldum. Ve sonrasında bütün kariyer, akademik yaşam ve yaşayış rotamı çevirmiş oldum. Yani yaşayış rotası diyorum çünkü politika okuyan ya da işte avukat olan hukukçu birinin yaşayışıyla bence benim yaşayışım çok farklı oldu. Hani biri birinden daha iyi, daha kötü, daha şey değil ama çok farklı. Dolayısıyla hele ki benim kadar böyle mesleğinin içine birleşmiş, entegre olmuş biri için bayağı farklı. Bence avukat olsaydım da çok farklı olmazdı hani entegrasyon kısmı, ama böyle bir yolculuk oldu. İşin iletişim kısmı aslında benim kafamda her zaman şey vardı, bu cinsellik alanına yönelmeye karar verdikten sonra. Ben hani eğitmen olacağım. Ebeveynlerle, gençlerle, o sırada böyle çocuklarla çalışmak çok önceliğim değildi. Yani aklımda çok olan bir fikir değildi. Çünkü hem aldığım eğitimde hem literatürün hep bize gösterdiği, ebeveynlerle ve bakım verenlerle ne kadar yakından çalışırsak çocukların yaşantılarını da o kadar köklü şekilde değiştirebiliriz. Hani okulda tek saatlik bir eğitimle bir çocuğun karşısına çıkmak yerine opsiyonumuz varsa ebeveynle, uzmanla, bakım verenle çalışmak her zaman daha idealdir gibi bir perspektiften dolayı böyle bir yola girmeye karar verdim. Ama tabii böyle bir yola girmeye karar vermekle o yola gerçekten çıkabilmek arasında çok büyük bir zaman dilimi olabiliyor. Benim durumumda da oldu zaten. Türkiye yüksek lisanstan döndükten sonra bir şekilde hani bütün tanıdığım herkese ses uçurmaya başladım. Yani haber uçurmaya başladım. İşte ben böyle bir iş yapıyorum, böyle bir yüksek lisansı bitirdim, bunlar yapabileceklerim, bunlar yapmadıklarım vesaire diye. Çünkü tahmin edebileceğin üzere Türkiye'de cinsellik alanında çalışıyorum deyince insanların direkt aklına terapi yapmak geliyor ve ben terapi yapmıyorum. Terapi yapmaya dair bir eğitimim, bir yetkinliğim de yok. Hala hani 10 yıl geçti, hala e-mail alıyorum. Hani terapi yapıyor musunuz, sizden seans almak istiyorum vesaire diye. Dolayısıyla hani onun ayrımını yapmak önemliydi benim için ilk başlarken. Ve bu şekilde başladı bir şekilde, yani düşe kalka. Ama tabii bu şekilde başladı dediğim şey aslında böyle birdenbire ebeveynlerle, işte okullarda ya da kurumlarla vesaire çalışmaya başlamadım. Aslında 2016 benim için, 2013'te döndüm Türkiye'ye ve 2016'ya kadar çok ciddi bir mücadele süreci oldu. Çok böyle tek tük iş aldığım ve bir şekilde başka işler yaparak, hani başka işlerden para kazanmaya çalıştığım ve kendi asıl yapmak istediğim işi çoğunlukla herhangi bir ücret almadan ya da çok çok çok düşük ücretlere, sırf hani ismim bu alanda duyulsun, insanlarla tanışayım, biraz pratik hani deneyim kazanayım vesaire diye yaptığım bir dönemdi. Çok böyle müthiş, tatlı, her şeyin pürüzsüz gittiği bir dönem kesinlikle değildi. Ama sonra bir şeyler yoluna girmeye başladı. Çok yoğun mücadeleler ve bence çok şuursuzca çalışma saatlerinin ardından. O konuya sonra da girebiliriz istiyorsan.
Hazır pas atmışken gireyim. Çünkü tam olarak resim kaydının yani ilk baştan beri konuştuğumuz şeylerin hepsinde bu var. Yani benim kendi sürecimde de bu var. Aynı anda bin tane şeyi yapmaya çalışıp, geçinmeye çalışıp hala da bende de resim kaydında bir noktada biraz böyle. Ama işte son 2 senedir freelance'im ben de. Öncesinde çok şuursuz, tam dediğin gibi böyle 3'e kadar uyumayıp sonra sabah 8'de kalkıp işe gidip en sonunda sağlıktan olup falan filan gibi böyle
Evet.
dönemlerde. O yüzden çok iyi anlıyorum seni. Ve hani şey soracaktım ben de. Aslında süreç tahmin edebiliyoruz hani kamudan ötürü de hani bu konunun rahatlıkla konuşulamayacak bir şey olmasının getirdiği tabulardan ötürü. Ama şey merak ediyorum bir yandan da hani böyle bir dille anlatma konusunda hani bu kadar basit bir dille anlatmayı aslında çok güzel başardığın için hani yaşadığın o
Teşekkür ederim.
zorlukların rica ederim ne demek? Bu yaşadığın zorlukları aslında hangi noktada aşmaya başladığını hissetmeye başladın ve hani bu aşamama haliyle nasıl başa çıktın? Hani ya bu olmuyor galiba anlamayacaklar beni artık yani ben ne yapacağım dediğinde ne yaptın? Ve hani bu tamam ya artık anlıyor insanlar dediğin nokta ne oldu?
Valla anlıyor insanlar noktası bazen hala gelip gelmediğimi çok sorguladığım bir nokta. Hani insanlardan kastım bu arada kesinlikle şey değil. İşte bilgiyi alan, işte bültenlere kayıt olan ya da sosyal medyada beni takip eden insanlardan bahsetmiyorum. Ya da tabiri caizse halktan bahsetmiyorum. Benim için işi anlaması gerekenler, yani benim bir bu alanda çalışabilmem, beni tatmin edecek şekilde ya da o kıvamda işler alabilmem ve aynı zamanda geçimimi bundan sağlayabilmem için olayı anlaması gereken kişiler, işte okul yönetim kurulları ya da okul müdürleri, şirketler, kurumlar, dernekler vesaireydi. Dolayısıyla orada da işi anlamakla bitmiyordu orada olay. Çünkü çoğu zaten işi anlıyordu, yani işi şey yapıyordu, hani ne olduğunu biliyorlardı. Hani burada da bir anlamaktan kasıt, hani insanları böyle aptal yerine koymak gibi de algılansın istemiyorum. Oradaki benim hep takıldığım nokta şuydu. Bunun bir ihtiyaç olduğunu anlayabilmek ya da farkına varabilmek ya da buna kaynak ayırabilmek ve bunun ötesinde bu işin doğru şekilde nasıl yapılacağını ya da doğruya daha yakın şekilde nasıl yapılacağını kabul edebilme süreci. Bu da ilişki oluşturarak olabilecek bir şeymiş. Yani birçok farklı ülkede ve benim eğitim aldığım ülkelerde, işte Kanada'da, Avustralya'da vesaire, cinsellik eğitiminin gerekliliği çok tartışılan bir konu değildi. Ha, şimdi dünyanın her yerinde tartışılıyor bu maalesef. Ama bu işi yapan kurumlar vardı, devletin sağlık bakanlıkları, birimleri vesairesi, buna ayrılan fonlar vardı, bunun işini yapan danışmanlar vardı, uzmanlar vardı vesaire. Türkiye'deki en büyük zorluk şu oldu. Hayır, bütün lisenizi 9. sınıftan 12. sınıfa kadar auditoriuma toplayıp bir saatte ben bu gençlere bir şey anlatmamalıyım. Bu böyle bir şey değil. Hani bunun kimseye bir hayrı olmaz. Hatta belki zararı da olabilir. Çünkü sorulara cevap veremeyeceğiz. Kendinden yaşça çok büyük çocuklarla, gençlerle, daha önce hiç akran ilişkisinde olmadığı insanlarla aynı odada olacak. Bir auditoriuma seslenmek 20-25 kişilik, 30 kişilik bir sınıfla çalışmaktan çok farklı. Bir auditoriuma beceri kazandırmak çok daha zor vesaire vesaire. Öyle kısımlarda dediğim gibi, hani ilk aşamada bu yoktu aklımda, ama minik minik okullarda ebeveynlerle çalıştığımı duymaya başlayınca, okullardan da davet almaya başladığımda en büyük sıkıntı hep bu oluyordu. Çünkü niye? Sen bir eğitmeni bir saatlik çağırdığın zaman ona ayırman gereken kaynakla birkaç saat, birkaç farklı sınıfa, birkaç farklı şubeye ya da ne bileyim bir spor kulübü olabilir. Mesela spor kulüpleriyle de çalıştım. İşte tek bir yaş kategorisine eğitim almakla her yaş kategorisine eğitim almak arasında çok ciddi bir fark var. Ha, benim için de çok fark var aslında, çünkü çok ciddi bir çalışma süreci gerektiriyor bu. Düşünsene, mesela bir kurumla çalıştım. 4 farklı yaş grubu ve 4 farklı yaş grubuna da 4 farklı seans yaptık. Ve bu hani çok ciddi bir yatırımdı o kurum adına. Benim adıma da çok ciddi bir zaman ayrımıydı. Ve çok ciddi bir ön çalışma gerektiriyordu. Ve çok ciddi bir zaman da alıyor herkesin hayatından. Dolayısıyla gidiyorsun, hani bunun şeyi var, hani arka planda hani üretim konuştuğumuz için şu anda. Biri beni işte 4 seanslık 4 farklı grupla, her biriyle 4, yani 16 tane seansa çağırdığı zaman, seans diyorum burada da hani eğitim oturumundan bahsediyorum. eğitim oturumuna çağırdığı zaman ben böyle hiçbir şey hazırlanmadan direkt aklımdaki bilgilerle gidip orada zat zat bir şey anlatmıyorum. Bunun arka planında hangi ortamda eğitim vereceksin, kurumun gerekli kişileriyle önden iletişimin kurulması, gerekli olduğu zaman ebeveynlere, velilere, bakım verenlere bir iletişim e-mailinin ya da iletişimin yapılması, daha önce bir kriz yaşanmış mı o kurumda ya da okulda, özellikle benim bilmemi gerektiren, haydi bakalım bu sefer gerekli kişilerle onun ön görüşmelerinin yapılması aslında. Ve bu kısımlar, şimdiye kadar bahsettiğim kısımlar, genellikle ücretlendirilmeyen, ücretli iş olarak görülmeyen kısımlar. Bundan da özellikle bahsediyorum çünkü birçok ülkede ve birçok toplumda para konuşmak tabu, ama biz yani hepimiz para kazanmak durumundayız. Birincisi mesleğimiz bu. Hani ikincisi de herhangi bir aldığımız hizmet, yani pazara gidip elma aldığın zaman ya sen zaten çok topluyorsun, bir tane de bana bedavaya ver diyemiyorsun. Ya da ya sen çok iyi biliyorsun şu elmanın nasıl toplandığını, ya da sen şu kitabı çok iyi yazıyorsun. Çok yazıyorsun zaten, çok var senin kitabın. Hadi bana ne bileyim bir 20 bin tane bedava versene, ben kendi adıma satayım onları ya da kendi çevreme dağıtayım diyemiyoruz. Bu daha tırnak içinde hayırlı iş yapan insan ve meslek kategorilerinde, işte psikolog olur, cinsellik eğitmeni olur, doktor olur belki vesaire duruma göre. Daha böyle bir hani hayır işi yapıyorsun. Dolayısıyla buna para alıyorsan bu ayıp bir şey. Abi niye ayıp yani? Ayıplar ödemiyor bizim de faturalarımızı. Dolayısıyla hani o şuursuzca çalışma da dedim biraz önce. Ve bu bütün süreçlerde o şey çok yorucu oluyor. Yani bunu sen de biliyorsunuz freelance çalışan biri olarak. Hala kendimi çok durdurmam gereken zamanlar da oluyor. Yani 10 yıl geçti ama o kadar böyle içerilere işleyen bir şey ki ve insanların beklentisini kırmak da o kadar bazen zor olabiliyor ki. Evet arkadaşım, yani ben 4 yıl üniversite, üstüne 2 yıl master, üstüne 2 yıl bir master daha, bir tane 150 sayfalık tez, bir tane bitirme projesi, zibilyon tane araştırma, birkaç tane akademik yayın, birkaç tane kitap. Hani bunlar çok ciddi emekler ve bunun karşılığında bir şey almak zorundasın. Bizim belki çok kolay anlatıyoruz ya da ne kadar da kolay anlatıyor dediğimiz şeyleri kolay anlatabilmemizin ya da kolay anlatabilmemin sebebi o arkadaki yılların emeği, yılların eğitimi, yılların işte araştırması, pratiği, kendi kendine düşünüp kafa patlatması, çok ciddi bir, çok çok ciddi bir emek var.
Ya bu alan kültür alanındaki her şey de geçerli bu arada. Yani dediğin o kadar doğru ki, hani biz editör olarak da hani yaptığımda bu mesleği okuyorsun işte yani. Oku benimkini de oku, ne olacak ki falan gibi bir şey anlatabiliyor muyum? Ama tamam da hani okuduğumda vereceğim revizeleri vermek için hani benim bir üniversite geçmişim var ya, hani bunun bir emek karşılığı olması gerekiyor ya hani gibi bir noktada işte böyle beyinler yanıyor karşı tarafta. Ve hani dedin çok doğru. Bizde de yani bizim taraftaki, sen de içerik üreticisi olarak da hani gördüğüm için söylüyorum bunu. Benim de mesela hala daha yıllardır en büyük iletişim problemi yaşadığım kısmı aslında markalar oluyor. Podcast nedir'den anlatmaya başlayarak da hani siz buna reklam verdiğinizde böyle konumlandırmalıyız'dan da devam edersek, hani içeriğin ne olduğunu anlatmaya dair bile hani anlaşılamamaktan da değil, hani böyle tam dediğin gibi yani, tamam bunu böyle yapalım o zaman gibi bir şey oluyor. Hani bizde ekstra bir şey para konuşmamak, ama yani hani bu kadar hani sona giden bir şey, hani her şeyi konuşup hiç böyle parayı konuşmamak da çok böyle normalleştirilmiş bir durumda.
Evet. O yüzden hallederiz gibi var. O hallederiz çok çok çok nadiren senin emeğinin farkındayız ve bütçen ne olursa olsun biz ödemeye hazırız anlamına geliyor. Hani %2 ihtimalle, %98 ihtimalle ama bütçeli bir iş miydi? Bana mesela şey çok geliyor. Artık biraz durdu ama derneklerden bahsetmiyorum bu arada. Hani o da gerçi ayrı bir konu. Çünkü derneklerin de proje yapmak için bazen çok ciddi bütçeleri ve fon vesaireleri oluyor. Bahsettiğim mesela özel bir kurumun ya da bir markanın kendi sosyal sorumluluğu için yaptığı bir projede senden ücretsiz çalışmanı beklemek. Ama bu sosyal sorumluluk projesi. Tam sosyal sorumluluk projesi ama sen bu projeyi üreten ajansa para ödemiyor musun? Ödüyorsun. Tam zamanlı çalışanlarına maaşlarını, sigortalarını ödemiyor musun? Ödüyorsun. Ben niye? O sosyal sorumluluk demek sen bu ürünü tüketecek insana bir fayda sağlıyorsun demek. Gerçi sosyal sorumluluk projelerinin bu amaca yönelik yapılıp yapılmadığını da zaten çok bambaşka tartışabiliriz ama oradaki senin sosyal sorumluluğun benim emeğimi vermem değil. Ha, öyle durumlar olur ki evet dersin ki ben vaktimi bağışlıyorum. Ben emeğimi, bağlantılarımı, neyse bilgimi bağışlıyorum. Bunu tabii ki diyebiliriz ve çok uzun bir süre yaptığım işlerin %70'i bu şekilde işliyordu. %70 bu arada hani bunu asla gurur duyarak söylemiyorum. Gurur duyarak söylemememin sebebi de buna birazcık zorunlu bırakılmak. Yani biraz o karşılıklı onay dışında mecbur kalmak. İkincisi de sağlığıma çok ciddi, olumsuz sağlığımdan oldum bu yüzden. Dolayısıyla hiç böyle gurur duyarak ben zaten %70 pro bono yapıyorum. Hani yılda birkaç milyon dolar kazanan bir hukuk bürosusundur ve bunu yapmayı seçiyorsundur. Tamam, evet, gurur duyarak söyle bunu. Ama bu yine kimsenin zorunluluğu olmamakla beraber mesleğinden bağımsız. Evet, yani bu bir ara gurur duyuyordum bununla. Yani ne güzel diyordum, hani bunu yapabiliyorum vesaire ama evet, yani sağlık her şeyden daha önemli.
Tam olarak aynı yerden patlayan diyeyim, böyle deyim yerinde, çünkü ben de sağlıktan patlattığım için bunu seni çok iyi anlıyorum. Şimdi bu yayıncı olmanın insanlar tarafında olan şeyini konuşunca biraz da böyle algoritmalara gelmek istiyorum. Biraz ve bir de bunun sosyal medya yanını konuşalım yani.
Konuşalım.
Çünkü ciddi anlamda aslında sansüre maruz kalan, bir yandan da hani kelimeleri aşırı dikkatli seçmen gereken, işte algoritmanın kafası karıştığında senin Instagram postunu hiç sormadan çat diye kaldırabildiği bir dönemden bahsediyoruz yani. Cinsellikle ilgili içeriklerden bahsediyorum. Hani özellikle yani en çok onlarda görüyoruz bu problemi.
Evet, evet.
Hani hesap bile kapatıldığı oluyor yani bir anda. Şimdi böyle, o yüzden senin bu yayıncılıktaki aslında kendi sürecine ilgili böyle bir anı varsa hani onu biraz kayıtlara geçirmek istiyorum. Çünkü sen aslında ya oradan biraz da böyle bültenlere de geçeceğim. Çünkü birden farklı mecrada üretim yapıyorsun. YouTube var, podcast var, bültenler var Substack üzerinden. Aynı zamanda işte bunun sosyal medya yansıması da var. Hani böyle bir tek kişi ama böyle her şeyi bir arada yürüten bir kişisin sen de. O yüzden biraz böyle bundan bahsedelim. Yani bu algoritmalarla ve sosyal medyanın bu yüzüyle nasıl bir sürecin var senin?
Sosyal medya, yani Instagram'da üretmeye 2015'in sonu ya da 2016'da başladım diye hatırlıyorum. Ve ilk başladığım zaman hiç böyle bir sorun yoktu. Bir kere bu kadar içerik üretici, yani sadece profesyonel anlamda içerik üreten insandan bahsetmiyorum. Hani Instagram hesabı olup Instagram'da herhangi bir, yani işte yediği yemeğin, havanın, bulutun bilmem ne fotoğrafını paylaşan, kendi zevki için kullanan ve herhangi bir yüksek sayıda takipçisi olmayan insanlardan da bahsediyorum. Bu kadar fazla kullanıcı yoktu o zaman. Ve bu kadar fazla içerik üreticisi de yoktu zaten. Ve cinsellik alanında bu kadar içerik üreticisi kesinlikle yoktu. Dolayısıyla bir kere hesabın hani büyümesi çok daha şey oluyordu. Yani bir kişi bir şeyini paylaşıyordu ve birdenbire böyle ne bileyim 1000-2000 takipçi gelebiliyordu. Böyle 10.000'in altında takipçim varken ya da 15.000'in altında takipçim varken. Şimdi mesela çok zor. İnsanların bir hesabı takip etmesi için gerçekten bence çok daha farklı değerlendirmelerden geçiriyorlar hesapları. İkincisi, takip edecek çok fazla şey var. Üçüncüsü, bu iyi ki cinsellikle ilgili de takip edecek çok daha fazla Türkçe hesap ve içerik çıkmaya başladı. Bunun iyi tarafı şu. Bu arada hani biraz soruna dolaylı cevap veriyorum. Her zamanki gibi hayatımın özeti olarak. Bu bence şu yüzden iyi. Çünkü benim tarzım, yani benim bir konuyu anlatış tarzım ya da yazı tarzım sana uymayabilir. Yani evet, oradan sen öz bilgiyi alabilirsin ama yani çok bayılmak zorunda değilsin benim yazı tarzıma ya da oluş tarzıma diyelim. Başka içeriklerin olması, yani benim haricimde ya da ex kişisinin haricinde ya da kurumunun haricinde içeriklerin olması insanlara farklı kaynaklardan içerik tüketebilmelerine olanak sağlıyor. Yani bu hayatın boyunca tek bir kitap okumak yerine cinsellikle ilgili 10 farklı kitap okumak gibi düşünebiliriz bence. Bu bizim hem analitik düşünme becerimizi bence güçlendiriyor. Çünkü şunu diyebiliyor bunu tüketen insan. Rayka bunu böyle böyle demişti ama şu kişi de şöyle şöyle dedi. Yani bu ikisinde doğru olduğunu görebiliyorum ama bana şu daha çok uyuyor. Ya da bunlar birbirlerine çok zıt bilgiler. Hangisi doğru? ya bana yazıyor mesela, bana yazan çok oluyor böyle işte, Rayka Hanım siz bunu böyle demiştiniz ama ben şöyle şöyle bir hesapta böyle böyle bir şey gördüm. Bu nedir? Ben o zaman diyorum ki ben o kısmı tam anlatmamışım, ya da diyorum ki hayır bu kesinlikle doğru değil, maalesef Türkiye'de ya da işte dünyada hala bu konuda çok fazla yanlış inanış var. Hani orada bir açıklama getirebiliyorum, ya da o da doğru bu da doğru diyebiliyorum, ya da ikisi de yanlışmış diyebiliyorum vesaire. Ama bunun olumsuz tarafı da şu: cinsellikle ilgili içeriklerin çok daha fazla tıklanma ve paylaşılma ihtimali, hani sex sells, cinsellik satar mantığıyla beraber, cinsellik alanında uzman olmayan, sadece okuduğunu Türkçe'ye çeviren ya da kendince araştırma yapıp derleyip bu alana çok hakim olmayan kişilerden bahsediyorum bu arada, ya da markalar cinsellikle ilgili içerik paylaşma ya da başladı, ya da konuya çok hakim olmayan, oradan buradan derlediğini paylaşan insanlar da çok türemeye başladı. Bu şu yüzden sıkıntı. Bu özellikle bunu bir marka ya da çok kaynağa erişimi olan biri yaptığı zaman çok güvenilir gibi gözüküyor. Çünkü tasarımı çok güzel, yazılan dil hani belli ki bir editörden geçmiş ya da işte bir işi yazı yazmak olan birine yazdırılmış vesaire. Ama içeriğin özüne bakıyorsun ve çok ciddi hatalar var. Ya çok eski, ya dili güncel değil, ya düpedüz hani doğru olmayan bir bilgi paylaşılmış. Dolayısıyla hani böyle sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Ama bütün bunlar birleştiği zaman evet, Türkçe ve başka dillerde cinsellikle ilgili çok fazla içerik var. Ve algoritma bu nasıl etkiliyor ona bir cevap veremeyeceğim ama kullanıcıları bence çok etkiliyor. O etkileşimi etkiliyor bence. İşin algoritma kısmına gelirsek de özellikle bundan 4 yıl önce, yani 3-4 yıl önce Meta çok ciddi bir, tabiri caizse, crackdown etmeye başladı. Yani çok ciddi bir müdahaleye başladı cinsellik içerikli, içerik üreticilerin üstünde. Çünkü şeyi fark ettiler. Hani bu cinsellik eğitimi verenler sadece Meta'nın istediği gibi, yine çok tırnak içinde söylüyorum, usturuplu üniversitede eğitimini almış içerik üreticileri değil. Dediler, seks işçileri de cinsellik eğitmenliği yapmaya başlıyor. Sosyal medya üstünden bu kanalı bu şekilde kullanıyorlar. Ve onu biraz bahane ederek ciddi bir müdahale başlandı. Şimdi yani cinsellik, biraz önce şey dedim, hani insanlar kendi kendilerine araştırma yapıyorlar vesaire. Bununla şu çok farklı. Mesela gazetecidir ve cinsellik çalışıyordur ve cinsellikle ilgili hangi güvenilir kaynaklara gideceğini biliyordur. Alandaki insanlarla kol kola çalışıyordur ve dolayısıyla alana üniversitede direkt olarak cinsellik eğitimi olmasa da bu alana hakim bir sürü insan var. STK'larda çalışanlar var, hekimler var, psikologlar var, işte gazeteciler var, seks işçileri var. Zaten seks işçilerinin işi yani bizden daha çok seksle alakalı bile olabilir. Hani bunu da tartışabiliriz. Neyse, çok uzun lafın kısası, Meta'nın uygun görmediği türde insanlar da cinsellikle ilgili içerik üretmeye başladığı zaman şöyle bir korku oluştu. Yani bu mecralar işte müşteri, seks işçilerinin müşteri bulması için mi kullanılacak acaba? Ya da işte çıplaklık ya da müstehcen kabul edilebilecek içeriklerle mi harmanlanacak? Ya aslında bu cinsellik, amaç belki orada cinsellik eğitimiyle savaşmak değildi ama cinsellik eğitimi ve cinselliğe dair güvenilir ve seks pozitif içeriğin de çok ciddi darbe aldığı bir süreç başladı. Bununla ilgili, spesifik olarak bununla ilgili araştırma yapan bir kurum da var. Şu an ismi kesinlikle aklıma gelmiyor ama sana sonradan gönderebilirim eğer ilgini çekiyorsa. Ve istikrarlı şekilde şunu buluyor bu araştırmalar. Zaten bunu sosyal medyada reklam vermeye çalışan ve cinsellikle ilgili üretim yapan insanlar da bilecektir. Ben henüz böyle bir şey yapmadım ama zaten postlara gelen etkileşim azlığından, işte shadow ban'den vesaire bunu anlayabiliyoruz. Sen içinde herhangi bir cinsellikle ilgili kelime geçmeyen, sadece kadın kelimesi geçen ve görselinde koşan bir kadın, işte sahilde bir kadın koşuyor ve üstünde gayet eşofman var. Ama orada işte kadın sağlığıyla ilgili bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Ama uygunsuz herhangi bir, yani uygunsuz sayılabilecek, Meta'nın uygunsuz sayabileceği herhangi bir kelime yok. Bunun reklamı kabul edilmiyor. Ve buna karşılık olarak mesela Viagra ile ilgili çok hani baya böyle ereksiyona benzeyen görseller kullanılan görseller reklam için kabul ediliyor. Yani aslında buradaki tartışma konusu cinsellik. Yani shadow ban'yen ve algoritmanın sevmediği şey cinsellik içeriği mi? Yoksa belli insanların cinsellikleriyle ilgili içerik mi noktasında? Bence ikincisi. Çünkü genel olarak cinselliği, yani falik herhangi bir objeyi ya da herhangi bir cinselliği andırabilecek, anımsatabilecek herhangi bir görseli ya da herhangi bir sözcüğü, o zaman bırak reklama izin vermeyi, kesinlikle şey yapıyor, hani izin vermiyor, eşit derecede izin vermiyor olması gerekiyor. Ama öyle bir durum yok. Dolayısıyla algoritma kesinlikle kadınlar, kadın artılar, queer insanların cinsellikleriyle ilgili ciddi bir şeyde. Ya zaten algoritmanın hem ırkçı, hem seksist, hem homofobik, hem transfobik olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir sıkıntıdan bahsedebiliriz. Benim şahsi olarak kendi hesaplarımda cinsellikle ilgili içerik ürettiğim için mi bu oldu emin değilim. Ama bir süre 2021'in sonunda ve 2022'nin ortasına kadar çok aktif kullanmadım sosyal medyayı. Yine işte sağlığımla ilgili biraz daha geri çekilmeye ihtiyaç oldu hissettiğim bir dönemde. Seni inanılmaz cezalandırıyor algoritma, eğer aktif değilsen. Takipçi böyle çok absürt, işte 1000 kişi geliyor, 700 kişi gidiyor, 800 kişi geliyor, 600 kişi gidiyor falan. Böyle çok garip garip, eskiden hiç olmayan türde istatistikler görmeye başladık. Bu aktif olmadığın zaman cezalandırma algoritması da aslında çok patriarkal bir şeye dair bu arada. Çünkü sen üretken olmak zorundasın, sürekli yeni bir şey üretmek zorundasın ve algoritmanın istediği şekilde üretmek zorundasın. Bu da yaratıcılığı, bizim gibi daha böyle yoğun araştırma gerektiren ya da atıyorum bir video içerik üreticisi için hani bir fotoğraf paylaşmaktan çok daha fazla saat isteyen bir şey o video kurgusunu yapmak. Böyle insanlar için gerçekten bizim yaratıcılığımızı mahvetti. Bir noktadan sonra algoritmayı beslemeye çalışıyorsun çünkü ve söz konusu sağlık iletişimi olduğu zaman da algoritmayı beslemek için acele etmek çok sorumsuzca davranışlara da sebep verebiliyor. Ya da sorumsuzca sonuçlara sebep verebiliyor. Benim zaten hani bültene başlamamın en temel sebeplerinden bir tanesi de buydu.
Tam onu soracaktım. Yani Substack daha özgür bir alan değil mi? Mesela ben kendi adıma daha özgür hissediyorum kendimi orada.
Bence daha yani özgür bir alan.
Daha özgür ve şey, daha aslında ulaşılabilir. Yani veri toplayabildiğimiz bir alan. Daha iyi bir veri toplayabildiğimiz bir alan. Yani kimin ya, açıp kimin açmadığını görebiliyoruz ya da işte mail, hani bir içerikten sonra işte unsubscribe olduğunda insanlar hani anlayabiliyoruz. Hani anlamaya çabalıyoruz niye çıktı bu insanlar gibi. Hani benim şu an daha sevdiğim bir alan 6 aydır içinde olmama rağmen.
Evet, ben de Aralık'tan beri içindeyim ama çok daha aktif olarak Nisan ayından beri aktif kullanıyorum. Data konusunda bence çok zayıf. Lıkları var Substack'in bu arada. Cinsiyet kimliğine dair ya da yaşa dair data göstermiyor mesela. Instagram'da veya diğer sosyal medya mecralarında olduğu gibi. Bu bence çok büyük bir eksiklik ama bunun bence temel sebebi de zaten Substack'in bir şey olarak kurulmaması. Bir e-mail marketing platformu olarak kurulmaması. Yazarlar için kuruluyor. Genellikle işte kitap yazan, öykü yazan vesaire insanların aslen biliyorsun kullandığı bir alan olarak başlıyor. İşte podcast kısmı var, video paylaşım kısmı var. Şimdi oraları updatelediler vesaire, güncellediler. Benim orayı sevmemin sebebi, evet, biraz daha ne kadar açık erişim olsa da hani Türkçe iki tane e-bülten yazıyorum. Bir tanesinin adı bülten, bir tanesinin adı nasıl konuşurum. Bülten hani cinsellikle ilgilenen ya da benim sosyal medyada cinsellik haricinde de söylemlerimle ilgilenen insanların takip ettiği bir alan. Genelde hani orayı dengeli tutmaya çalışıyorum. Hem cinsellikle ilgili yazıyorum, hem bazen işte kariyerle ilgili, işte yorgun olmakla ilgili, dayanışmayla ilgili, hani gündemimde olan konularla ilgili yazıp çizdiğim bir yer. Ve o yazılar herkese açık. Yani şu anda raika.substack.com'a girip bütün yazıları okuyabiliyor insanlar. Ama buna rağmen insanların hani e-mail bıraktıkları, e-postalarına direkt yazıları aldıkları, yorum yazabildikleri ama o yorumun böyle her gün girip kontrol ettiğimiz bir app'te olmama hali de beni iyi hissettiriyor. Daha böyle gizli saklı demeyeyim ama daha böyle seni saran bir alan gibi hissettiriyor. İkincisi, bence arayüzü inanılmaz tatlı Substack'in. Ben bayağı seviyorum Substack kullanmayı. Hatta benim gibi böyle çok farklı alanlarda üreten ve bazen bir şeyleri toparlamakta zorlanan biri olduğum için aklıma Substack'te yazabileceğim bir şey fikri geldiği zaman ya da böyle bazen bir iki cümle gelir mesela ya da bazen bir iki paragraf gelir aklıma, girip onu draft olarak yazıp kaydedebildiğim kolaylıkla bir yer ve orada bir noktadan bir bakıyor, sonra bir bakıyorum işte 13 tane giriş yazısı birikmiş mesela. O gün canım hangisinin devamını getirmek istiyorsa girip onu yazıp onu devam ettirebiliyorum. O benim hani kafamın işleyişine de birazcık daha uyuyor. Yoksa hani işte Google Drive kullanıyorum mesela başka projeler için. Mesela Tabukamu için Google Drive kullanıyoruz. Orada bir ekip var çünkü bir ekiple beraber çalışıyorum. Orası güzel ama mesela benim beynim için hani gözden ırak, akıldan ırak oluyor. O yüzden Substack'i açtığım zaman böyle her şeyi önümde görmek o açıdan da hoşuma gidiyor. Bölümümüz Substack tarafından sponsorlu değildir bunda.
Evet, kesinlikle değil, kesinlikle değil. Ama biz kendimizin reklamını verebiliriz araya. Yani Substack'ten bize abone olabilirsiniz diye böyle altı çizmiş olayım. Açıklamasında linkleri zaten koyuyor oluruz yani.
Tamam, okey.
Emirge'ye oradan bakabilirsiniz. Okay. Şimdi aslında girmek istediğim iki tane konunun pasını atmış oldum bana. Bu kafa dağınıklığından ilerleyelim. Ben de öyleyim çünkü. Yani dikkat eksikliği ve hiperaktif tanısı aldığını söylemiştim bir sosyal medya postunda okumuştum. Ve böyle hani çok içselleştirdiğim bir post benim için kendimi. Ve az önce bahsettin hani bu dolaylı olan cevap veriyorum dedin ya tam olarak bensin. Yani merak etme ben seni çok iyi anlıyorum yanıtı. Çünkü bende de öyle biri bana bir şey sorduğunda şey diyorum şunu şuradan yanıtlamam lazım. Çünkü aslında onun ucu oraya dayanıyor falan hani böyle. Ama şunu merak ediyorum yani ben mesela şu an çok zorlanıyorum freelance olduğum için de bir yandan. Hani hem böyle yapmak istediğim şeyler var. Hem günü istediğim gibi planlayamıyorum. Kahve içmeden belki de hiçbir zaman ayılamadığımı hissediyorum gibi gibi. Böyle bir sürü durumlar var. Ya bence içerik üreticileri için ve aynı anda birden fazla işi yürütmeye çalışan insanlar için bayağı zor oluyor. Yani senin bu sürecin nasıl gidiyor ve hani gerçekten hani motivasyonunu nasıl koruyorsun merak ettim. Çünkü bu halin getirdiği bir de şöyle bir durum oluyor ya böyle oturuyorsun ve şey diyorsun. Ben başarılı değilim. Ben hiçbir şey beceremiyorum. Allah kahretsin falan gibi bir moda
giriyor. Evet, hiçbir şey yapmadım bugün.
Aynen öyle.
Yani bir haftadır hiçbir şey yapmadım ama aslında mesela işte 13 tane yazı yazmışsın ve farkında değilsin.
Gibi evet. Yani ben mesela başa çıkamıyorum pek. Sen böyle çıkabiliyor musun? Nasıl bir durumdasın? Merak ettim.
Yani
çok terapi gibi bir bölüm oldu gerçekten. Benim için de öyle oldu.
Ya şeyi söyleyebilirim belki ilk başta. Dedin yani freelance olmanın hani zorluğu vesaire. Benim için mesela freelance çalışmak bence benim hayatımı ve sağlığımı kurtaran şey oldu. Fakat elimde gerekli araçlar olmadığı dönemde de hayatımı batıran şey de oldu aynı zamanda. Ben ADHD yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğundan Kanada'da tam zamanlı bir işe girdiğimde şüphelenmeye başladım. Çünkü o zamana kadar hani bu arada hayatım boyunca demeyeyim işte 19 yaşından beri terapiye gidiyordum ve hayatımın bir döneminde de birkaç yıl bir psikiyatriste gittim burnout yaşadığım için. Bunu şu yüzden söylüyorum. İki durumda da ADHD tanısı gündeme gelmedi. Yani ADHD konusu gündeme gelmedi. Ve bunu Kanada'daki şüphemi söylediğim zaman evet bence de sende var. Hatta tanı almamana şaşırdım diyen uzmana. Peki niye bu kadar insan atladı bunu? Hani tamam ebeveynleri anlayabilirsin çünkü zaten ADHD ve özellikle kız çocuklarında ADHD o kadar böyle daha az bilinen bir konu ki. Bunu da lütfen hani şu noktadan sonra söyleyeceğim şeyleri bir hani psikolog ya da psikiyatrdan dinliyormuş gibi asla kimse dinlemesin. Çünkü bu unvanlara sahip değilim. Ben tamamen kendi yaşanmışlığımdan bahsediyorum. Ve kendi hani ADHD yolculuğumdan bahsediyorum. Buradaki işte danıştığım kişi şey dedi. Hani Rayka 2000'lerin başına kadar hatta yani 1990'ların sonu ve 2000'lerin başına kadar kız çocukları ve kadınlar için ADHD wannabe denirmiş. Psikiyatri kongrelerinde işte psikologların kongrelerinde zaman zaman. Yani ne demek bu? O kadar fazla cinsiyet yani toplumsal cinsiyet rolleriyle o kadar fazla kesiştiği nokta var ki kız çocuklarının ve kadınların ADHD'yi deneyimlemesi ve maskelemesi yani o semptomları yokmuş gibi davranma hallerinin bizden beklenen toplumsal cinsiyet rolleri ve performansıyla çok fazla bağlantısı var. Dolayısıyla bu ADHD wannabe denmesinin sebeplerinden biri de şuymuş. Biz sözüm ona toplumsal olarak bizden beklenen rollerden kaçmaya çalıştığımız için bir rahatsızlığımız var diyormuşuz. Halbuki bir rahatsızlığımız yokmuş. Biz tembelmişiz ya da biz işte yeterince kadın değilmişiz, yeterince kız gibi değilmişiz, yeterince feminen değilmişiz vesaire. Çok fazla araç deniyorum. Onu söyleyeyim. Hem de belki birilerine de faydası dokunur. Şöyle bir sana göstereyim bunu duyanlar için de betimleriz. Şöyle bir şeyim var. Şöyle bir yumurta saati gibi bir şeyim var. Bu görsel saat. Bunu böyle kuruyorum ve şey benim beynime etki etmiyor mesela. Hani Rayka 5 dakika kaldı. 5 dakika sonra çıkmamız gerekiyor. Ya da işte bu işi 10 dakikada bitirmen lazım. Burada böyle görsel saatte gördüğüm zaman o zaman algılayabiliyorum. Yoksa sayılar bana bir şey, çok bir şey ifade etmiyor. Zaten o yüzden her yere, her koşulda geç kalıyorum. Ve bunu hep böyle bir işte hani sorumsuzluk, işte planlayamama, tembellik, işte şaşkınlık falan. Hayır abi, bu şaşkınlık falan değil. Şaşkın insan 3 tane üniversite bitiremez çünkü. Bu da bir diğer kısmı. Hani ADHD'si olan insanların bir şekilde ya işlerinde başarılı olamayacağı ya işte okul bitiremeyeceği, hep okulda düşük not alacakları. Ben 7. sınıfa kadar ders bile çalışmadan geçtim birçok şeyi ve hani nispeten kolay bir akademik şeyim oldu. Hep her şeyi son dakika yaptım ama yapıldı mı yapıldı. Kendi canımı okudum mu okudum ama bitti mi bitti. Dolayısıyla böyle bir işte saat, görsel bir saatim var. Onun dışında yaptığım her işi şey yapıyorum, log ediyorum saat olarak. Bir tane app buldum, Toggle diye bir app. Ücretsiz kullanabiliyorsun. Oranın içine yani benim ilgilendiğim birçok farklı proje olduğu için aynı anda işte bülten yazıyorum, Tabukamu var. İşte Tabukamu'daki işte ekip arkadaşlarımın yaptığı işleri bazen okumam, üstten geçmem gerekiyor. Kanada'da çalıştığım yarı zamanlı başka bir işim var. Freelance müşterilerim var, sosyal medya var falan filan. Onların hepsine oraya giriyorum. Hangisine başlayacaksam, yani 3 dakika bile süreceğini düşünsem oraya onu giriyorum. İşte ne bileyim diyorum ki işte podcast hazırlığı. Orada otomatik çıkıyor ve kayıt tutmaya başlıyor. Ben o işi bitirdiğim zaman dura basıyorum ve bakıyorum 2,5 saattir o işi yapmışım aslında. Ama kafamda 3 dakika sürecekti. Halbuki 2,5 saat sürmüş mesela. O bende 3 şeye yarıyor. Bir, dikkatimin dağıldığını hissettiğim zaman otomatik olarak aklıma şey geliyor ama saat çalışıyor. O yüzden saati durdurmalısın fikrini getiriyor aklıma. İkincisi, bir işin ne kadar sürdüğünü görebiliyorum. Bu hem planlamama yardımcı oluyor. Yani ben atıyorum 3 tane freelance müşteriyle çalışıyorsam ve kafamda her birine haftada 5 saat ayırmam gerekiyorsa ama ben bir tanesine 20 saat, diğerlerine 10'ar saat ayırıyorsam bu bir sorun demek. Ya ben işte yeterince bütçemi ona göre ayarlamıyorum demek, ya planlamamı ona göre yapmıyorum demek. Ve işte hani burnout ve o tükenme haline sebep verebilecek şeyler de böyle başlıyor bence. Hem o planlamayı yapmama yardımcı oluyor. Üçüncüsü de o senin de dediğin hani bugün hiçbir şey yapmadım. Çünkü beyin algılamıyor bazen. Dönüp Toggle'a bakıyorum. Toggle diyorum, iş yapmış mıyım bugün? O bana gösteriyor. Diyor ki Rayka bak sen işte sabah 3 saat bunu yapmışsın. Öğleden sonra 3 saat bunu yapmışsın. Evet 6 saat çalışmışsın bugün. Ve o zaman diyorum ki evet ben bugün kapatabilirim artık. Hani daha fazla bir şey yapmama gerek yok. Onun dışında işte kendini zorlamamak. Ama tabii bu biraz da hani söylediğim şey, şimdi söyleyeceğim şey biraz yani lüks de demeyeyim ama bir ayrıcalık. Hani beynine iyi gelmeyecek işlere hayır diyebilmek, gününü kendi bildiğin şekilde organize etmek. Gerçekten bir sabah uyanıyorsam ve o gün hiç işe konsantre olamayacak gibiysem salıyorum direkt. Çünkü zorlamanın bir anlamı yok artık, onu çok net biliyorum. Ya da admin bir işim varsa onu yapıyorum. Ne bileyim işte muhasebe işimi yapıyorum. İyi, böyle daha düşük şeyle içerikli e-maillerimi kontrol ediyorum falan filan. Ya da bazen hiçbir şey yapmıyorum. Bazı günlerde işte 2 gün aralıksız bir şey üstüne çalışabiliyorum. Çünkü beyin öyle bir konsantre oluyor ki konsantre olduğu zaman. İşte Regl Hikayeleri diye bir web sitesi vardı mesela. İnsanlardan Regl Hikayesi topladık. Sonra işte Türkiye'nin neredeyse tüm illerinden şahane hikayeler geldi. Mesela o proje 3 günün ürünüdür. Ben oturdum. Logosunu yaptım, web sitesini tasarladım, formlarını oluşturdum, hepsini koydum ve 3 gün içinde ayağa kalktı o mesela. Ama başka biri bana bunu bir daha yap dese bir garantisi yok ama.
Bu arada tam olarak soracağım projeydi, not etmiştim onu. Ne kadarlık bir zamanda yaptınız? Ben onu böyle 3 ayda falan bitirmişlerdi diye düşünmüştüm. Şu an 3 gün dediğiniz için aşırı şaşırdım. Ve bu arada erişilebilir bir açık kaynak olarak paylaştınız onu. Hani insanlar da bakabilir, söylemek isterim. Evet. İnanılmaz. 3 gün oldu, inanamıyorum şu an.
Kitabın oluşması değil bu arada. Hani platformların vesaire, evet, konseptin evet, hayata geçmesi. Yoksa kitabın oluşması çok daha uzun sürdü. Çünkü editör okudu, tasarımcı, sevgili işte Oya, o tasarladı. Tuğba okumasını yaptı. Destek olan bir sürü insan oldu falan filan. Ya burada aslında şey, benim için işin püf noktası şu oldu. Gerçekten beni heyecanlandıran, stratejik ve büyük, hani big picture dediğimiz, böyle çok rutin işler değil de stratejik kısmı büyük olan başlama ve bitiş tarihleri belli olan işler özellikle. Çünkü sonsuza kadar giden işler beni çok sıkıyor. Ya da sonsuza kadar mesela tabu kamu, umarım sonsuza kadar gitsin. Ama onun içindeki rolüm çok değişti. Yaptığımız işler çok değişiyor. Her zaman yeniliğe bir açık kapımız var. Onların olması benim için gerçekten hayati önem taşıyor. Beynimin ilgili kalabilmesi için ve başkalarını da destekleyebilmem için. Bu da tabii ki deneme yanılma ile. Hani dediğim gibi full time çalışmaya başladığım dönemde dedim ki ben herhalde gerizekalıyım. Çünkü yapamıyorum yani. Olmuyor bir şey. Ama bir yandan da diyorum ki yani Rayka çok gerizekalı olduğunu zannetmiyorum ama. Yani elimizde bazı kanıtlar var çünkü bunun böyle olmadığına dair.
O kadar iyi anlıyorum ki seni. Çok doğru ya.
Evet. Ya bu mesela Kanada'da ADHD'si olan insanların işverenlerinden isteyebilecekleri, talep edebilecekleri bazı şeyler var. Hizmetler var. İşte sessiz bir oda, işte belli ses geçirmeyen kulaklık sipariş edilmesi, belli günler evden çalışma. Bunun haricinde gün işte atıyorum mesai 9'da başlayıp işte 5'te bitiyorsa 10'da başlayıp 6'da bitirme ya da 11'de başlayıp ona göre şey yapabilmen çok önemli bir toplantı olmadığı takdirde. Ama tabii bunun için yani bu her işveren için de geçerli değil tabii ki ama hakkın böyle bir hakkın var yani. Tabii bu çok ciddi bir bilinç gerektiriyor. Ve hani eğitim seviyesiyle falan filan da hiç alakası yok. Kimse sana bahsetmezse nereden bileceksin? Bence hani en iyi örneklerden bir tanesiyim. Çok bu konuların içindeyim. Çok okumayı seviyorum. Çok araştırıyorum vesaire. Ama yok yani çünkü kimse bahsetmiyor bu konudan.
Ya bu kadar farkındalık olması da çok iyiymiş bu arada. Ben ilk kez böyle bir örnek duydum. Yani ben de biraz bu alana bakmaya çalışıyordum ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Bayağı ciddi anlamda mutluluk verdi şu an. Yani birilerinin bunun farkında olup böyle bir alan açmış olduğunu bilmek bana iyi hissettirdi açıkçası. O zaman şimdi bu tabu kamudan biraz bahsetmek isterim. Şimdi 6 yıl oldu değil mi? Ben doğru biliyorum. 6 yıllık bir süreci var.
2017. 6 yıl mı oldu?
6 yıl oldu gibi oluyor. Aynen. 6 yıl. Evet, doğru. Şu an hızlıca çıkarma işlemi doğru yaptıysak 6 yıl oldu diye düşünüyorum. Ya bugün aslında gerçekten sen de söyledin büyük bir ekip olmuş vaziyette orası. Ve hani bugün çalışmalar nasıl gidiyor ve hani oradaki süreçte hani sen az önce söyledin biraz tekrar düşmek istemem ben de ama hani şey biraz konuşalım istiyorum. Hani bugün hani ilk baştaki Rayka'nın oradaki konumu daha farklıyken şu anki konum hani biraz daha değişti. Aslında hı hı. Çok güzel ve büyüyen bir ekip oldu. Ya özellikle genç tarafı biraz benim böyle ilgimi çekiyor. Yani orada
genç danışma kurulu.
Evet genç danışma kurulu. Mesela o süreç nasıl ilerledi? Biraz ondan bahsedip bence devam edebiliriz diye düşünüyorum.
Tamam bunu çok bak hazırlanıyorum şu an çok organize anlatacağım bunu. Hazır mısın?
Ya istediğin gibi anlat canım benim hiç. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya bunu hiç çıkartmayacağım bu kısmı. Benim senin soruları hazırlama sürecim de ben çok tetiklendim mesela şey oldum. Kafamda bir sürü şey var ve şey diyorum böyle yani düzgün soramayacağım ya. Hani böyle çok karışık soracağım Allah kahretsin falan nasıl soracağım falan diye böyle çok gerildim.
Bence çivi çiviyi söker.
evet. Notları görsem var yani böyle hepsi birbirinin içinde böyle iç içe notlar falan. O yüzden çok rahatladım yani. Sonra sen o postunu gördüm en son story hazırlarken. Ah dedim tamam ya anlayacak bence beni falan gibi bir rahatlamayla böyle geldim. O yüzden şu anda böyle çok rahat soruyorum. Organize şekilde cevaplayabilirsin sen de. Yani tamam. Gibi cevap.
Okey. Bu şey çok iyi çalıştığım yerden sordun bu sefer. Şimdi Tabu Kamu ilk kurulduğu zaman ben vardım ve Beril Ateş vardı. Ben işte böyle bir fikir geldi aklıma. Aklıma gelen fikir de şuydu. Bu kadar okula gidiyorum, işte liselerle çalışıyorum, üniversitelerle çalışıyorum. Ve bu kurumlardan çıkıp evime döndüğüm zaman onlara işte bundan sonra sorularınız olursa ya da ek bilgiye ihtiyacınız olursa şuralara bakabilirsiniz diyebileceğim herhangi bir kaynak yoktu 2014, 15, 16 yılında. Sonra eskiden olan, sonra bir süre açık olmayan siteler tekrar güncellendi, yeni siteler geldi vesaire. Ama o dönemde böyle bir şey yoktu. Bu birinci amaçtı. İkinci amaç da birazcık, şimdi sitenin bu kısmı bugüne kadar çok aktif değildi ama şimdi orayı aktifleştiriyoruz. Sadece işte vulva şudur, cinsel yolu aktarılan enfeksiyon budur noktasında değil de birazcık daha kritik düşünme becerisini güçlendirecek bir sistemimiz olsun istiyordum bu web sitesinde. Ve bunun için de 6 tane karakter canlandı aklımda. Sonra bu işte karakterlerin aslında Inside Out'taki karakter formatına biraz benzediğini fark ettim. Oradakilerin hepsi bir duyguyu temsil ediyor ama bizdekiler duyguları temsil etmiyor. Bizdekiler gençlerin ve aslında herhangi bir insanın cinsellikle ilgili karar verirken etkilendiği faktörleri temsil ediyor. İşte bir tanesi duygularımızı, bir tanesi dürtülerimizi, bir tanesi analitik düşünme becerimizi, bir tanesi toplumsal değerleri, bir tanesi kişisel değerleri, bir tanesi de akranlarımızı. Ve bu karakterler birbirleriyle konuşsunlar ve bu konuşmanın sonucunda herkes kendine uygun olan bilgiyi özümseyip alabilsin. Ben insanlara didaktik bir şekilde şunu şu zaman yapmalısın çünkü şu doğrudur. Bazı konularda evet bu gerekli ama birçok konuda da insanların kendi leri için vermeleri gereken bazı kararlar var. Başkasının senin için veremeyeceği kararlar var. Onları yansıtsın istiyorduk. Bütün bunları yaparken de çok iyi bir tasarımcıyla çalışmam gerekiyordu ve Beril Ateş'e gittim. O zaman daha arkadaş değildik. Bir tane sulu boya atölyesine katılmıştım onun. Böyle küçük bir fangirl moment yaşadım ona karşı. Şimdi çok yakın arkadaş olduk sonra. Dedim ki bak Beril böyle böyle bir iş var. Böyle çok cool olmasını istiyorum. Hani görsel dünyası zengin olsun. Böyle 90'lardan kalan clip art kullanmayalım. Hem karakterleri hem de Tabu Kamu'nun görsel dünyasını tasarlayabilir misin? O da seve seve yaparım dedi sağ olsun. Ve Tabu Kamu böyle başladı. Böyle başlarken de yanımda insanlara ihtiyacım vardı. Çünkü tek başıma yapabileceğim bir iş değildi. O sırada da üniversitelerde ders veriyordum. Hem Yıldız Teknik'te hem İstanbul Kültür'de. Öğrencilerime sordum. Dedim ki hani isteyen var mı böyle bir... Ben böyle bir manyaklık yaptım. Hani para kazanmıyoruz şu an bundan asla. Fakat hani gönüllü olarak destek olmak isteyen olur mu? Olur dediler sağ olsunlar. Şimdi herkesin ismini sayıp birini unutursam diye çok korkuyorum ama yaklaşık böyle bir 8 kişilik bir ekip hani on and off bazen 8 bazen 4 bazen 6 kişilik böyle bir ekiple araştırma, içerik oluşturma vesaire böyle başladı yolculuk. Bu süreçte de şeyi hani benim alana girdiğim zaman imkanım olmayan şeyleri başka gençlere ben nasıl sağlayabilirim düşüncesiyle çünkü o gönüllülük sürecinde hani diyaloğa giriyorsun, beraber bir şeyler üretiyorsun. Hem onlar bir şeyler öğreniyorlar benden ve benim deneyimimden, hem ben onların düşünme biçiminden ve uzmanlıklarından bir şey öğreniyorum. Böyle çok güzel bir ilişki oluşmaya başlayınca dedim ki o zaman bir genç danışma kurulu olsun ve gençlerle şey yapalım, devam edelim. Ben o zaman 27 yaşındaydım 2017'de, hatta 2016'ın sonu diyelim, 26-27 yaşındaydım. Ve dedim ki ben bir gün artık 27 yaşında olmayacağım. Ve kaldı ki zaten Tabu Kamu'nun hedef kitlesi çok daha küçük. Yani 18 yaş ve üstü gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla gençlerle başlayalım. Bir sürü plan vardı. Birçoğu olmadı. Çünkü kaynak eksikliği ve zaman eksikliği vesaire sebebiyle. Ama 30 kişilik bir genç danışma kurulu oluştu. Hiçbir çerçevemiz yoktu. Tam olarak biz burada ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Amaçlar nedir? Stratejimiz nedir falan. Hiç böyle bir şey yoktu. Ben de ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Onlar da ilk defa böyle bir şeyin parçası. Böyle uzun bir süre gitti ve düşe kalka gitti. Genç Danışma Kurulu sonra 2020'de çok kor bir grup, 2019 gibi 2020'nin başlarında çok kor bir ekip kaldı. 10 kişilik bir ekip. Ve pandemide ben artık böyle iyice eli ayağı Tabu Kamu'dan çektim. Hiçbir motivasyonum kalmadı. Hem inanılmaz vaktime oluyor hem kendi kazandığım parayla besliyorum orayı, yani bütçesel olarak öyle bir işbirliği vesaire yapacak bir konumda da değildi henüz. Hem de böyle işte genç danışma kurulu ve diğer işlere dair de böyle çok aşırı bir yetkinliğim de yok. Hani böyle bir gönüllü koordinasyonu ya da genç katılımı uzmanı değilim. İşi bu olan insanlar var. Böyle motivasyonum zaten sonra pandemi oldu, motivasyon falan yerlerde, hiçbir şey kalmadı. Ve böyle bir duraksama sürecine girdi Tabu Kamu. Sonra Genç Danışma Kurulu kendi aralarında hiç bana söylemeden toplanmaya başladılar. Onlar zaten hani arkadaşlık ilişkileri de vardı. Ve sonra böyle bir benim için hani sürpriz oldu. Rayka biz işte birkaç haftadır, birkaç aydır buluşuyoruz ve sana işte bir şeyler sunmak istiyoruz. Tabu Kamu'da neleri iyileştirebiliriz vesaire diye. Ve biraz böyle aynen kalpler kocaman oldu. Ve tekrar Tabu Kamu'nun evet Tabu Kamu ölmemeli burada hisse o zaman geldi. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin Ne Var Ne Yok diye bir gençlik projesi var. O proje ile bir işbirliği imkanı oluştu. Flört şiddeti ve güvenli ilişkiler özelinde içerik biraz daha hani Türkçe içeriğe katkı sunmak, içerik üretmek gibi bir projeleri vardı. Orada güçlerimizi birleştirdik. Hem Genç Danışma Kurulu genç, bu içeriklerin gençlere yönelik olduğuna dair bize danışmanlık sağladı. Hem işte Beril'in bizim için hazırladığı müthiş görsel dünyadan faydalandık. Cinsel Şiddet Mücadele Derneği ekibinin uzmanlığı ile bizim cinsellik eğitim uzmanlığımız birleşti. Böyle şahane bir iş oldu. O da ikinci motivasyonu veren şey oldu benim için. Yani bu iki olay olmasaydı, hem Genç Danışma Kurulu'nun gelip Rayka biz bak böyle böyle bir şeyler düşündük, devam edelim demesi, hem de Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin işbirliği bayağı şey verdi, enerji ve motivasyon verdi bence tabu kamuya. Şimdi geldiğimiz noktada da bu işte 2017'den beri on and off olan ve 2020'den beri daha aktif çalışan Genç Danışma Kurulu mezun oldu. Aralık itibariyle artık yeni bir Genç Danışma Kurulumuz var ve 2024-2026 yılları içinde de, hani eğitim öğretim yılı gibi düşündük, orada aktif olarak çalışacaklar. Pardon, eğitim öğretim değil. 2024 ile 2026 sonuna kadar bizle beraber olacaklar. 10 kişilik yepyeni bir ekip var. 18 ile 21 yaş arası gençlerden oluşan ve bu sefer hani bölge olarak da Türkiye'nin farklı yerlerinden cinsellik alanına ilgi duyan gençlerden, gençleri aramıza, nasıl diyeyim, aramıza kattığımız, aramıza hoş geldiniz dediğiniz bir süreç olmasına da daha çok dikkat ettik. Çok fazla öğrenilmişlikler var yolda. Dolayısıyla artık Tabu Kamu'da o zaman olmayan ve şimdi olan bir genel koordinatörümüz var, sevgili Tuğba. Tabu Kamu'daki birçok koordinasyon ve aynı zamanda içerik alanında da aktif çalışıyor. Ve Genç Danışma Kurulu ile beraber çalışacak da bir de genç katılım üstüne çalışan bir ekip arkadaşımız var, Seray. Aynı zamanda o da cinsellik alanında uzman. Bir sosyal medya uzmanımız var, sevgili Güner. Bir fon uzmanımız var, sevgili Hilal. Ve bunun dışında danışmanlarımız var. İşte sevgili avukat Aslı Karataş'a danışırız zaman zaman, kapısını çalarız, hiçbir zaman bize hayır demez. Nurgül Öz var, o da cinsellik alanında uzman, aynı zamanda psikolog. İçerikler konusunda kendisiyle de işbirliğinde çalışıyoruz. Aynı zamanda Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ekibine dahil olan bir kişi. Dolayısıyla böyle şahane insanların bir araya geldiği bahsettiğim ekipleşme daha çok son bir yıl içinde gerçekleşti. Tuğba ile beraber 3 yıldır beraber çalışıyoruz. Yani benim diğer işlerimde de beraber çalışıyoruz ama daha aktif olarak Tabu Kamu'yu güçlendirdiği, desteklediği, tabiri caizse ayağa kaldırdığı nokta daha çok son bir yılda gibi düşünebiliriz. Bu arada Tabu Kamu'nun da Substack'te bir yayını var. Haftalık bir yayınımız var. Her salı akşam cinsellik ve güvenli ilişkiler özelinde yayın yapıyoruz. Ücretsiz bir yayın. Ona da tabukamu.substack.com'dan üye olabilirsiniz sevgili dinleyenler. Benim rolüm de ilk başta herbokolog olmaktan artık daha çok strateji ve işte işbirlikleriyle daha çok ilgilendiğim ve Tabu Kamu'yu ne şekilde büyütebiliriz aslında birazcık daha kafa yorduğum ve operasyonel kısımdan biraz daha ayrıldığım bir noktadayım şu anda. Ve bu çok iyi hissettiriyor açıkçası. Bayağı iyi geldi yani. Ama tabii bunun bu muhteşem ekiple çok alakası var. 20'likle şahane bir işbirliğimiz var. Teşekkür ederiz.
Güzel.
20'lik, yani Yasmin yazıyor, 20'lik Tabu Kamu işbirliğinin iki tane köşesi var. Birincisi ailemizden duymadıklarımız, 20'lik Tabu Kamu için yazıyor. Pardon, Tabu Kamu 20'lik için ailemizden duymadıklarımız köşesi yazıyor ayda bir. Ayda bir de 20'lik, yani Yasmin Tabu Kamu için leylekler yalanmış diye bir köşe yazıyor. Gerçekten çok güzel bir işbirliği bizim için. Birbirimizi böyle zenginleştiriyoruz. Beyin açıcı oluyor bizim için. Çok da keyifli Yasmin'le beraber ve 20'likle beraber çalışmak.
Şimdi bunun aslında bizim sektördeki bir tarafı var. Biraz da ona dair bir şey sormak istiyorum şimdi sana. Benim hani hayatıma, belki de birçoğumuzun hayatına Normal People dizisiyle giren bir terim. Hani Insimitive Coordinator gibi bir meslekten ya da böyle bir koordinatörlükten artık bahsediyoruz. Ve hani benim de ya uzun zamandır böyle düşündüğüm bir şeydi. Hani aslında film ve dizi sektöründe hani bu cinsellik sahneleri nasıl güvenle çekilebilir? Yani oyuncular için nasıl daha güvenli hale gelebilir? Ve hani Normal People izlerken de böyle bir şey olduğunu öğrenmek zaten beni böyle aşırı rahatlattı. Yani izlerken gerçekten böyle bir kişiyle çalışmış olduklarını bilmek bir izleyici olarak bana iyi geldi. Ve ben de o yüzden hani sana biraz böyle bunu sormak istedim. Yani nerede çıkmaya başladı, nasıl oldu ya da ne bileyim hani senin yurt dışında olmandan da kaynaklı. Hani bununla ilgili hani sen ilk bu kavramı nerede gördün? Oradaki karşılığı nasıl? Biraz ondan bahsetmeni istiyorum senden. Çünkü ben de biraz böyle ara ara setteki karşılığına değinmeye çalışacağım.
Intimacy coordinator aslında nispeten daha yeni bir iş. Yani belki bu şeyiyle, bu ünvanlığıyla daha yeni bir iş diyelim. Belki hani zaten her zaman ya da belli dönemlerde setlerde, tiyatro sahnelerinde, film setlerinde zaten bu alan da biraz kolaylaştırıcı olarak çalışan insanlar belki vardı, belki yoktu. Ama özellikle son böyle 4-5 yıldır daha fazla karşımıza çıkmaya başlayan bir kavram oldu. Bence Kuzey Amerika'da da şeyle beraber, dizinin adını unuttum ama mesela Bridgerton dizisinde de mesela bir çok meşhur bir intimacy coordinator çalışıyor. Hani o da mesela çok gündemde olan dizilerden bir tanesi oldu. Benim bu kavramla tanışmam da aslında bundan 1,5 yıl önce bir Türkiye'de bir dizi ya da film, tam hatırlamıyorum, bir çekim için biri iletişime geçti benimle ve işte biz hani oyuncularla iletişim, cinsellikle ilgili iletişim kurma ihtiyacındayız. Hani bize bu konuda destek olabilir misiniz gibisinden bir şeydi, ihtiyaçtı. Ama orada hani bir intimacy coordinator ünvanı kesinlikle yer almıyordu. Dolayısıyla ben dedim ki yani bunu ilk defa isteyen bu ekip olamaz. Yani bunun illa vardır bir şeyi. Ben de çok net bir şekilde hani ben dizi ve film setlerinde çalışmıyorum. Hani böyle bir deneyimim yok. Fakat hani iletişim ve kolaylaştırıcılık, belli konuları konuşmak, kolaylaştırıcılık, işte daha konuya dair hiçbir şey bilmememe rağmen yani cinsellik eğitmeni perspektifiyle ilk aklıma gelen şey onay oldu. Hani orada bir set ortamında insanların evet bu yapılmak zorunda, bu işte senaryoda var ve bu sahne çekilmek zorunda ama oyuncu onu o anda çekmek istemiyor, belki belli bir kişi oradayken çekmek istemiyor, hani onay burada nasıl işler noktasında destek, yani bu dediğim gibi bu konuda herhangi bir deneyimim yok fakat işin eğitim ve şey kısmında, daha böyle atölyemsi işte kolaylaştırıcılık noktasında destek olabilirim. Ama tabii bu bende şey uyandırdı, yani bir dakika, yani bunu yapan insanlar olmalı yani. Dolayısıyla hemen onu araştırmaya başladım. Hem de biraz şeyi de görmek istedim. Hani bu gerçekten böyle benim hiç, yani istedikleri şey tam olarak nedir? Onlar da tam şey yapamadıkları için birazcık da çekindim açıkçası. Çünkü cinsel, yani bir alana dair çok fazla bilgi bilince bilmediğin alanları çok net görebilmeye başlıyorsun ve bu benim bir şey bildiğim bir alan değildi yani. Onu net bir şekilde görebiliyordum. Fakat orada kendime söylediğim şey, hani dediğim gibi bir intimacy coordinator gibi bir özellikle teklif gelmediği için de kimsenin olmamasındansa alana dair bilgisi olan, en azından onayın nasıl işleyebileceğini bilen ya da en azından sahne çekilirken ya da bir intimacy coordinator, şimdi biliyorum tabii ne iş yaptıklarını, o şekilde değil ama en azından sette çalışan insanların nelere dikkat etmeleri gerekebileceği ya da bir kolaylaştırıcı olarak orada bulunmak kimsenin olmamasından daha iyidir diye düşündüm. Neyse sonra o iş olmadı. Olmaması da biraz içimi rahatlattı açıkçası. Çünkü ben araştırma yaptıkça bu sefer aslında bunun ne kadar çok farklı yönünün olduğu ve ihtiyaç olan insanın tabii ki kimse olmamasındansa bir cinsellik uzmanının olması tabii ki hala iyi ya da bir psikoloğun olması mesela çok daha iyi. Fakat intimacy coordination nedir ve bu alandaki insanlar ne yapar? Bunu araştırmaya başladım. Sonra ADHD aklım tabii ki buna işte shiny object syndrome deniyormuş. Hani yeni bir şey gördüğü zaman inanılmaz heyecanlanıyor beyin. Özellikle ilgimizi çeken bir şeyse ve kendi alanımıza zaten bu kadar ilgi duyduğumuz bir alana dair yeni bir şeyse. Ve hemen o gün eğitime kaydoldum. Hiç böyle hani... Hiç böyle şey sorgulamadım hani... Bir dakika, sen işte film, dizi ve tiyatro sektöründe çalışmak istiyor musun? Bunun için ne gibi adımlar atman gerekir bu eğitimi tamamladıktan sonra? Çünkü iş sadece eğitimle olmuyor tabii ki. Bunun işte sektörü bilmek, connection yaratmak, bununla ilgili başka başka eğitimler almak vesaire gerekiyor. Bunları hiç düşünmeden bir tane eğitime kaydoldum. İşte 4 haftalık bir eğitimdi bu. Bu arada bu alana ilgi duyanlar varsa bu temel eğitimleri veren IDC, Intimacy Directors and Coordinators diye bir kurum var. Amerika temelli bir kurum ve 3 modüllük bir, yani 3 kademeli bir eğitim bu. İlk iki kademeyi burası veriyor. Üçüncü kademede isterseniz onlarla devam ediyorsunuz, isterseniz Kanada'da bir ayak var ya da Avrupa için sanırım farklı bir ayak daha var. Hani daha böyle coğrafya temelli giden bir sistem ama hani üç kademeli. Ben de ilk kademeyi yaptım. İlk kademede tabii ki katılanlar arasında oyuncular var, direktörler var, cinsellik eğitmenleri var, seks terapistleri var. Hani çok farklı farklı konuya farklı pencerelerden bakan insanlar var. Dolayısıyla ilk eğitim benim için çok kolaydı çünkü işte onay kavramı, işte ayrımcılık, iletişimin temelleri yani benim aslında hem lisans hem yüksek lisansta gördüğüm ve 10 yıldır pratik ettiğim birçok farklı konu ele alındı. Sonra ikinci modüle kaydolunca orada şeyi fark ettim. Bir dakika dedim hani bu sadece cinsellik ya da ağırlıklı olarak cinsellik eğitimi ya da cinsellik perspektifinden ilerleyen bir şey değil. Sinema, televizyon ve tiyatro yani oyunculuk ve yönetmenlik penceresinden temeli olan bir konu. Sen sadece üstteki tuz biber olabilirsin ancak. Ama iç, ana yemeği sen hiç bilmiyorsun. Bunu orada çok net gördüm. Ve daha da benim için hani önemli olan kısmı o ana yemeği çok merak etmediğimi ve çok ilgilenmediğimi de fark ettim. Ve dolayısıyla eğitimden şey yaptım. O eğitimi tamamladım ama sonra artık asıl işte iki yıl süren bir üçüncü modül var. Oraya hiç girişmedim. Intimacy Coordinator denen iş tanımının daha hani yakın zamanda gündeme gelmesi aslında şaşırtıcı değil. Çünkü Hollywood'da dünyanın birçok alanında olduğu gibi çok ciddi bir cinsel istismar, tecavüz, taciz. Yani cinsel şiddetin her türlüsü ve özellikle bu medya şirketlerin tepelerindeki erkeklerin güçlerini, sadece erkekler değil ama çoğunlukla erkeklerin güçlerini suistimal, başka insanları suistimal ettikleri, güçlerini kötüye kullandıkları, şiddet için kullandıkları bir akım. Yani Me Too'nun bir parçası da yani Hollywood ayrı bir ayak olarak da değerlendirildi. Dolayısıyla hem biraz medya şirketlerinin kendilerini kollamaları bence ama daha da önemlisi, en azından öyle düşünmek istiyorum, daha da önemlisi sinema, televizyon, tiyatro alanında çalışan insanların güvenlikleri için. Yani bu bir iş güvenliği kadar temel bir konu bence. Güvenlikleri ve mesleklerine, haklarına ihlal edilmeden huzurlu, mutlu ve güvende hissederek devam edebilmeleri için gerekli bir uzmanlık alanı. Yaptıkları iş intimacy coordinator'ların gerçekten hani cinsellik olarak algılamayacağımız sahnelerde de geçerli. Yani fiziksel temasın olduğu sahnelerde mesela ellerin birbirine değmesi ya da eğitimde bir saça dokunma örneği verilmişti. Mesela işte beyaz biri siyah bir kadının saçına dokunacak ve bunun aslında sinema, televizyon yani sektör dışında hani gerçek dünyada çok sorunsal karşılıkları var. Yani beyaz bir insanın siyah bir insanına "Aa, saçın ne güzel" deyip izinsiz şekilde dokunabilmesi bir hani mikro agresyon olarak sayılıyor. Ve hani ırkçılıkla bağlantılı, tarihle bağlantısı vesaire vesaire çok derin bağlantıları olan ve insanlarda çok ciddi reaksiyonlara sebep verebilecek bir olay aslında. Hani bunun için de bir intimacy coordinator ve hatta siyah bir intimacy coordinator'la işte mesela çalışıldığı örneği. Yani bizim aslında böyle bodozlama seks sahnesi olarak düşünmeyeceğimiz birçok farklı alanda da intimacy coordinator'lar. Yani intimacy yani yakınlık olan, herhangi bir yakınlık olan sahnelerde ve projelerde danışılabilecek insanlar. Ha, öteki uçta bu insanlar işte bir sevişme sahnesinde hangi prostetiklerin kullanılacağı, işte genitallerin birbirlerine değmemesi için ne gibi araçların kullanılabileceği, işte silikon mu, şu mu, bu materyal mi, o materyal mi, nasıl takılır, kim takar, rahat hissediyor musun, ne kadar. Hani bu kadar böyle ıgıdı bıgıdısının detayına kadar da inebilen ve bu konuda hem oyunculara hem bütün ekibe bilgilendirme yapan ve bunları önceden bilmeliyiz sağlayan ve kolaylaştırıcılık yapan herhangi bir iletişimsizlik ya da sürtüşme olduğu zaman bunun kolaylaştırıcılığını yapan ve aynı zamanda set dışındaki kaynaklardan haberdar ve gerekli yerlere yönlendirme yapabilen kişiler. Benim saydığımın haricinde ve ötesinde çok geniş bir kapsamı var tabii ki bunun. Fakat işi yani işi yapan biri çok daha farklı anlatacaktır ama özetle bu şekilde anlatabiliriz. Mental well-being coordinator'lar ya da işte mental health coordinator'lar da var. Bu da özellikle herhangi bir projede yer alabilir tabii ki bu insanlar. İlla çok bize çok bariz şekilde tetikleyici bir içerik olması gerekmiyor. Çünkü insanlar herhangi bir şeyden tetiklenebilirler. Ama daha böyle zorlayıcı olarak kabul edilebilecek konuların işlendiği noktalarda oyuncuların ve sette çalışan herkesin akıl sağlığı, ruh sağlığının en güvenli şekilde bunun yapılabilmesini sağlayan kişiler. Intimacy coordinator'lar ve mental health coordinator'lar bazen beraber çalışabiliyorlar. Bazen bunun üstüne ırk ya da etnik kökene ya da o konunun uzmanlığına dair ayrıca bir coordinator da getirilebiliyor. İşte nasıl movement, atıyorum savaş sahnelerinde nasıl işte dövüş konusunda ve özellikle sette çalışan insanlardan danışmanlık alınıyorsa, bunun gibi birçok farklı danışmanlık alınacak insanlar da var. Bir de koreograferler var. Onlar koordinatörlerden farklı oluyor. Yani sevişme sahnelerinde de koreografi yapan insanlar varmış. Bazen bu aynı kişi de olabiliyor sanırım ama bazen farklı kişiler de olabiliyor. Yani gerçekçi bir sevişme sahnesi neye benzer noktasında. Mesela bu kısmı benim inanılmaz ilgimi çekmişti ama birçok, yani büyük bir kısmı çok ilgimi çekmedi.
Doğru anlıyorum değil mi? O ilgini çekmeyen kısım aslında bunun setteki karşılığının getirdiği diğer disiplin. Yani aslında bunun hani sanatsal üretim disipliniyle ilgili olan kısım.
Evet. Evet. Yani bu konu benim hiç hani sıfır olduğum bir konu ve belki sabrım da yok hani sıfırdan bir şeye başlamaya. O da olabilir yani, gayet mümkün. Yoksa hani bir izleyici olarak hani dizi, film, tiyatro, yani bu sanatı tüketmeyi, bir parçası olmayı çok seviyorum. Ama hani bir meslek olarak, evet, meslek olarak ilgimi çekmedi. Ve çok ciddi bir sabır gerektiriyor yani sıfırdan herhangi bir şeye başlamak. Ve o sabır da hani ve o istek de şu anda en azından yoktu. Dediğim gibi hani ilk modülde herhangi biri katılabileceği için ilk modülde o cinsellik eğitmeni, iletişim danışmanı, eğitmenlik birikimimin üstüne basıp zıplayabiliyordum. Ama sonra gördüm ki aslında ve hani tanıtılırken de birazcık daha yazılarda, en azından belki ön plana çıkan okuduğum yazılarda daha cinsellikle ilgili kısmını hep ön plana çıkartıyorlar. Belki de hani daha çok okunsun hani yazılar diye. Aslında bunun içinde çok ciddi farklı uzmanlıkların olması gerektiği, barındırması gerektiği, en basitinden bir oyuncu ile direktör arasındaki diyalog nasıl bir diyalog olduğunu ben mesela bilmiyorum. Bunu bilmeden nasıl yapabilirsin ki bu işi?
Tam olarak aynı şeyi söyleyecektim sana.
Bambaşka yani, bir sektör yani bu. Bambaşka bir sektör, bambaşka bir uzmanlık, bambaşka bir iş. Belki cinsellik eğitmeni olmasaydım, yani belli bir alanda bu kadar derinlemesine bir uzmanlığım olmasaydı belki bunu bu kadar net göremeye de bilirdim. Ama evet dedim, yani bu bambaşka bir şey. Yani doktor olmakla cinsellik eğitmeni olmak arasındaki fark kadar büyük bir fark. Evet, kesişen noktaları elbet var ama şimdi ben nasıl gidip doktorluk yapamayacaksam gidip intimacy coordinator'lık da yapamam. Ama maalesef intimacy coordinator, şunu da yani söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi Türkiye'de hekim olmak için ya da herhangi bir yerde doktor olmak için belli ünvanlara ve belli şeylere ihtiyacın var. Sen bir hastaneye gidip ben doktorum deyip işe başlayamıyorsun. Intimacy coordinator, işte eğitmenlik vesaire gibi daha böyle soft ünvan işlerde. Soft, aslında birçok ülkede bunların da mesleki işte kanunları vesaire, sınırlandırılmaları vesaireleri var. Mesela işte Kuzey Amerika'da, Kanada'da ve Amerika'da herhangi biri intimacy coordinator'ım diye herhangi bir yere gidemez. Çünkü bunun bağlı olduğu bir işte bu IDC var. Onun web sitesinden sizi buluyorlar. Onlara yazıyorlar birini işe çağırmadan. Referanslarınıza bakıyorlar vesaire. Ama başka ülkelerde bu suistimale çok açık hale geliyor. Yani en basit örneğinden, ben spesifik olarak cinsellik alanında çalışan bir insanım ve bana böyle bir şey geldi, bir şirketten böyle bir istek geldi. Biz sizle çalışmak istiyoruz vesaire diye. Ben kendi kapsamımı belirttim ama aslında onlardan bağlı oldukları medya şirketinden istenen kapsam çok farklı bir kapsamdı. Yani aslında bir intimacy coordinator, şimdi onu bilebiliyorum, bir intimacy coordinator talebi aslında belki vardı. Çünkü birçok yurt dışına, yani yurt dışı temelli işte oluşumlar, ne bileyim işte Disney Plus'tı, Netflix'ti, HBO'ydu vesaire, birçok dizi ve filmde intimacy coordinator olmadan zaten çalışmıyormuş. Çünkü birçok hani öpüşme sahnesi, sevişme sahnesi birçok jenerik dizi, yani herhangi bir dizi ve filmde de olabildiği için çalışmıyorlar. Dolayısıyla maalesef biraz şeyde açık. Yani umarım söylemek istediğim şey yanlış anlaşılmaz. Ama hani bu bizim gibi, yani psikologların bile meslek yasası olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden gerekli, yani bunu dinleyen hani sektörde çalışanlar ya da sektöre girmeye çalışanlar varsa hani direkt IDC'nin web sitesine girip bütün bilgileri oradan bulabilirler. Intimacy Directors and Coordinators.
Teşekkür ederim. Çünkü ben de aslında seni o yüzden konuk almak istemiştim zaten. hani bunun böyle o kadar spesifik bir şey olduğunun farkında değildik daha öncesinde. Yani ben dediğim gibi normal people'la öğrendim. O zaman bile onunla ilgili çok fazla bir bilgi elde edemedim. Çünkü yok. Hani bu kişinin tam olarak ne yaptığını, sette nasıl bir konumda olduğunu bilmiyorsun. Çünkü yönetmen aslında anlatır oyuncuya ya hani senden bu duyguyu istiyorum işte hareket olarak ya da işte bu sahnenin öneminden ya da bu sahnenin filmdeki yerinin öneminden yönetmen bahsetmesi gerekir çünkü. Hani tam bu dediğin noktayı o zaman ben çok iyi anladım. Hani sen o üçüncü modülde dediğin şey geçti ben anladım demek istediğin şeyi. Ben de hani şunu biraz eklemek istiyorum. Hani benim tüm hem burada konuşmalarımızdan hem de onun dışında hani sektördeki oyuncu arkadaşlarımla olan konuşmalardan biraz böyle kayıtlara bir şeyler geçirmek istiyorum. Ya bunun en büyük karşılığı ne yazık ki Türkiye'deki magazin haberciliği yani. Hani bir televizyon dizisindeki en küçük bir öpüşme sahnesi bile ertesi gün kocaman bir manşet olabiliyor. İşte öpüştüler gibi. Ya da işte bir sevişme sahnesi yine aynı şekilde manşet olabiliyor. Ki bunu çok fazla yani sürekli olan bir şey bu. Sosyal medya devreye girince bambaşka bir hal aldı. Böyle olunca da hani şeyi korumaya çalışmak gerçekten çok zor. Hani setteki o güvenli alanını korumaya çalışmak yani. Hani hala da şöyle olabiliyor. İşte mümkün olabildiğince az kişi olsun. Hani işte ışıkçı kalsın bir tek. İşte sesçi bir kişi kalsın. Hani olan ekibi bile olabildiğince minimalize edip öyle çekilmeye çalışılıyor. Hani bizim kendi sektör bu içinde yapılabilen...
Bu burada da yapılan bir strateji bu arada. İmiş yani. Eğitmenlerden öğrendiğim kadarıyla.
Bir koordinatör olmamasına rağmen hani biraz böyle doğru bir kelime olacak ama hani el yordamıyla diyeceğim evet. Bir şey yani böyle. Hani biz neyini ne kadar hani sakin ve güvenli yapabilirizin karşılığı biraz bu oluyor. Ya o yüzden bence bu koordinatörün varlığı ve hani biraz daha artık yani olması gerektiğinin altın çizilmesi ve bunun işte seninle konuştuğumuz çok önemli. Kimin neyi nasıl yapabileceğinin biraz böyle net anlaşılabilir olması bence gerekli bir şey. O yüzden de hani geleceğe de bırakacağımız bir arşiv olduğu için bu bölüm ben önemli olduğunu düşünüyorum. Konuşmuş evet. Olmak da o yüzden beni çok mutlu etti.
Bir de yani setlerde sadece oyuncu, direktör olmak zorunda değil. Sette çalışan zibilyon farklı insan var. Dolayısıyla cinsel tacizin komple sette önlenebilmesi ve böyle bir durumda izlenecek yolun belirlenebilmesi adına da çok önemli bir rol oynuyor aslında intimacy coordinator pozisyonu. Yani hem yönetmeni, hem oyuncuları, hem sette çalışan herkesi, hem prodüksiyon yani herkesi aslında koruyor birbirinden ve potansiyel bir hak ihlalinden. Çünkü hani her sektörde var ve film ve televizyon sektöründe de bu çok olan bir şey. Hele ki insanların güç dengesizliklerinin çok fazla olduğu bir sektör diye düşünüyorum. Hele ki yeni başlıyorsan, yani bu mesela sporcular için de böyle ve sporda da çok fazla cinsel istismar ve cinsel şiddet var maalesef. Çünkü standart işlerden farkı iyi şekilde yükselebilirsen bu senin hayatın için çok çok farklı şeyler demek anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla böyle olan yerlerde de o sömürünün ben çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaybedeceğin çok şey var ya da kazanabileceğin çok şey var.
Dediğin çok doğru. Yani Türkiye'de de yani yeni yeni olmaya başlayan bir platform var susma bitsin diye.
Evet.
Ya özellikle işte setlerdeki kadınlar uğradığı tacizler ve hani bu cinsel şiddetle ilgili çalışmalar yapan bir platform. Ben de takip ediyorum zaten. Hani o yüzden de hani bunu da hani bilmeyen ve dinleyen bir kişi olursa sektörden diye bunu da söylemek istedim. Benim sorularım bitti Rayka. Gerçekten teşekkür ederim geldiğin için. Dolu dolu benim, bir saat geçirdik.
Benim söylemek istediğim bir şey daha var bu konuyla tabii ilgili. Yani belki dinleyen kişilerin birçoğunun ilgisini çekmeyebilir ama sektörden dinleyenler varsa diye ve bir intimacy coordinator'la çalışıp çalışmamanın birçok farklı getirisi var. Bir de şöyle bir şey söylemeden de edemeyeceğim. Özellikle ilk başta konuştuğumuz eğitimle ilgili kısımlarda önümüzde hani çok güzel örnekler var. Mesela sex education, sevişme sahnelerinin çok gerçekçi olduğunu yani o diyalogların, onaylaşma sürecinin, işte prezervatif kullanacağız mı kullanmayacağız mı diyaloglarının, sevişirken gençlerin yaşadıkları ve yetişkinlerin de yaşadıkları bazen saçma saçma olayların gerçekten o sevişme sahneleri gerçek olduğu zaman bence ciddi bir dolaylı yoldan eğitim unsuru da olmaya başlayabiliyorlar. Şunu demek istemiyorum, filmler ve diziler bizim eğitim araçlarımız olmalıdır demiyorum. Fakat biz zaten bunları izliyoruz, tüketiyoruz ve bunlardan bir şeyler öğreniyoruz. Doğru ya da yanlış. Yani benim jenerasyonum işte Sex and the City gibi dizilerle mesela büyüdü. İşte insanların soyunduğu, herhangi bir diyaloğa girmediği, birleşmenin gerçekleştiği ve 1,5 dakika sonra iki tarafında birdenbire orgazm olduğu sevişme sahneleriyle büyüdük biz. Ve gerçek dünyada da sevişmenin çoğunlukla böyle bir şey olmadığını biz biliyoruz. Dolayısıyla bence bu intimacy coordinator'ların ve prodüksiyonların intimacy coordinator gibi ve koreograferlarla çalışması hem evet her tarafın her yani bütün tarafların güvenliği ve sağlığı için önemli ama bir taraftan da daha umuyorum ki daha gerçekçi hayatta daha olması ve olduğu gibi sahnelerin çekilmesine de vesile olabilir çünkü bu da bence çok güçlendirici bir şey. Yani Sex Education'ı ben 15 yaşımdayken izleseydim, 16-17 yaşımdayken izleseydim cinselliğe dair beklentilerim ya da düşüncelerim çok çok farklı olabilirdi. Sadece bak Salt o diziyi izleyerek yani başka hiçbir kaynak olmadan gerçekten şahane bir dizi. Hani bu arada hani bilmeyenler vardır aynı zamanda cinselliğe dair bir uzmandan da danış yani senaryo danışmanlığı da alıyorlar zaten almadan imkansız o kadar net bir şey çekmeleri ve senaryo danışmanlığı yani cinsellikle ilgili doğru mu yanlış mı neyi nasıl verelim konusunda danışmanlık isteyenler olursa her zaman kapımı çalabilirler bak ona hayır demem ama intimacy coordinator konusunda direkt IDC'ye yönlendirebilirim seve seve. En büyük hayallerimden biri ya Sex Education ya Big Mouth'ın senaryosunda cinsellik eğitim danışmanı olarak çalışmaktı. Bir tanesi bitti. Big Mouth, Nick Kroll beni duyuyorsa. Buradan ama. Türkçe içeriğimizden bizi duyuyorsa. Bilgisi olsun.
Diyecektim. Yabancı bir podcast olsaydım keşke de. Yani belki sana bir vesilesi olurdu. Üretim kaydının öyle güzel şeylere vesile olmuşluğu var.
Tahmin edebiliyorum.
Ben seviniyorum ama bu, sen de... Belki olur bak bir şey diyemeyeceğim şimdi ama hani belki evet,
biri,
olur.
Biri Nick Kroll'un kankasıymış mesela.
Değil mi yani olabilir neden olmasın. Rayka teşekkür ederim geldiğin için. Benim bayağı ufkum açıldı ve böyle benim kafamdaki sorular biraz yanıtlandı. O yüzden çok mutluyum geldiğin için. Ve teşekkür ediyorum tekrardan. Dolu dolu bir iki saat geçirdik. Bunu artık ikiye mi böleriz? Tek mi yayınlarız? Onu biraz
beşe mi böleriz?
Beşe mi böleriz? Ben de bilmiyorum. Biraz bakacağım ona gerçekten.
Tamam.
Ama arşivlik bir bölüm oldu hakikaten. Çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim.
Var mıdır diye.
Hayır, davetin için çok teşekkür ederim. Birkaç kez ertelememiz gerekti. Ama sonunda seninle buluştuğumuza çok memnun oldum. Dinleyen herkese de çok teşekkür ederim.
Ben de dinleyenlerle bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum ve hepinizi öpüyorum. Bay bay.